Ayrım 5. Atatürk ve Kayıp Kıtamu'nun Şifresi. Derleyen Harika Yamak. Sayfa 72. Resim 33. En yukarıdaki resim zamanında Mu'nun içinde olan Marianne Adaları'na Cahil, Tinian Island adasında Taga Evi adındaki harabelerde bulunan yüzlerce ton ağırlığındaki tek parça taşlardan yapılmış olan sütunları göstermektedir. Bu sütunların başlıkları Korentiyen tarzında yapılmıştır. Bu mimarinin Yunan tarzı olduğunu düşünülmektedir ama doğru değildir. Buralarda ortaya çıkan bu mimari tarz gerçekte Mu'dan, zamanında Akdeniz bölgesine gelmiş olan kişiler tarafından yapılmıştır. Yunanlılar Kariyenlerdir, yani Karamayalar. Aracılığı ile bu mimari oraya gelmiştir. Alt taraftaki resim ise Pasifik denizindeki Tongo Tabu adasında bulunan tek parça yapılmış takı göstermektedir. Eski zamanlardan beri bu adalarda yaşayan yarı vahşi yerlilerin bu eserleri yapmış olma ihtimalleri yoktur. Bundan dolayı bu eserlerin Mu insanları tarafından yapılmış olduğunu göstermektedir. Resim 34. Bu resim, Baalbek'te bulunan ünlü Güneş Tapınağı'nın tek parça taştan yapılmış olan yüksek sütunlarını göstermektedir. Churchward, Mu'nun Çocukları isimli kitabının 145, 146, 147 sayfalarında bu tapınak hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi vermekte ve dünyada bir eşi olmayan bu mimari şaheserin kimler ve ne zaman yapılmış olduğunu 2000 seneden beri ortaya çıkarılamadığından söz etmektedir. Arkeolog Curlis, bu yapının her ne kadar Romalılar tarafından inşa edilmiş olduğunu söylese de Romalıların bu tarz mimari eserler vermediği bilinmektedir. Romalılar güneş tapınağı şeklinde yapılar yapmamıştır. Eski zamanlarda yapılmış önemsiz yapılar hakkında eski tarih kitaplarında bilgiler bulunmasına rağmen bu tapınak hakkında Yunan kitaplarında bir kayda rastlanmamıştır. Tapınağın cephesinde bulunan çok büyük 6 sütunun Korentiyen tarzında yapılmış olduğunu ve her birinin 1200 ton yani 1 milyon 200 bin kilo geldiğini, Korentiyen tarzın Yunanistan'da çıkmadan önce Mu'da bulunduğunu göstermektedir. Kariyen adıyla Mu'dan yola çıkanların bu bilgiyi Yunanistan'a taşıdığını göstermektedir. Aynı tarzda yapılmış olan sütunların Peru'da bulunan East Island'da bulunduğu Baalbek Tapınağı'nın binlerce yıl önce çok usta mimarlar tarafından yapıldığını ve bu geniş ve ağır sütunların oraya nasıl taşındığı ve yerleştirildiği hala bilinmemektedir. Resim 35. Yukarıda görülen iki resim birbirlerinden binlerce kilometre mesafede olmasına rağmen Meksika ve Hindistan kıtalarında bulunan tapınak ve saray kalıntılarının duvarlarında bulunan kabartma, oyma ve işaretlerin benzer ve aynı olması bütün bu eserlerin aynı kültürden yani Mu'dan çıktığını göstermektedir. Meksika'da Zapotek medeniyetine ait meşhur Mıtla harabelerinden bir görüntü. Duvarlarda görülen mimari motiflerin Anadolu'nun değişik yerlerinde asırlardan beri yapılmakta olan halı ve kilimlerde motif olarak kullanılıyor olması dikkat çekicidir. Resim 36. Bu resim Hindistan'da bulunan Barnat Budist Tapınağı'nın kulesindeki oymaları göstermektedir. Bundan önceki sayfada görülen Mıtla harabelerindeki hendesi şekiller karşılaştırılınca her ikisinin de benzerlik göze çarpmakta. Birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olmaları düşünüldüğünde Hindistan ve Meksika'daki mimari eserlerinin kaynağının Mu olduğunu göstermektedir. Mu dili bütün Türkçe lehçelerin kaynağıdır. Churchward, The Continent of Mu, Mu Kıtası isimli eserinin 106. sayfasında Mu yani Güneş İmparatorluğu'nun Mu dilindeki adı Ulumil olduğu ve aslında U Lim, il şeklinde bir söz olup, devlet, kudret anlamında olarak o erazinin imparatorluğu anlamına gelmektedir. Mu sözünün anlamı, Mu'nun Çocukları kitabında, Churchward 87. sayfasında, Muma Mama sözlerinin hep aynı anlama geldiğini ve bunların yer küre ya da ağız anlamına geldiğini söylemektedir. Bugün dahi Peru ve Bolivya yerlilerinin yemeğe başlamadan önce Müslümanların Bismillah dediği gibi Paşa Kamak sözünü yemeklerden önce kullandıklarını ve bu sözün Peru dilindeki anlamının büyük vatan yani muktası anlamına geldiğini belirtmektedir. Muktasını yani atalarını kutsamak amacıyla bu sözleri söylediklerini Churchward izah etmektedir. Aynı yazar, Kayıp Kıta Mu isimli kitabının 11. sayfasında Japon dilinin yarısının Kara Maya yani Mu kelimelerinden oluştuğunu, Hindistan'da konuşulan dillerin çoğunun da Nagamaya dilinden geldiğini yani Mu diline ait olduğunu söylemektedir. Meksika'daki yerli dillerinin yarısının Mu dili olan Kara Maya dilinden, eski Yunan ve Avrupa dillerinin de Kara Maya sözlerinden meydana geldiğini, aynı eserin 312. sayfasında söylemiştir. Bundan dolayı dünya insanlarının kullandığı dillerin tamamının kökeninin Mu dilinden gelmiş olduğunu söylemektedir. Yunanca olan alfa, beta, gamma, delta ve ilah isimleri taşıyan Yunan harflerinin taşıdıkları, birbirini takip ederek okunduklarında Mu kıtasının nasıl battığını anlatan ve Mu'dan çıkmış olan Kariya diline ait sözler olduklarını anlatmaktadır. Yunan alfabesini oluşturan harflerin Karmaya dilindeki anlamları şu şekildedir. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pihi, cihi, pisi, omega. Resim 37. Alfa, al, ağır. Pa, kırılma. Ha, su. Beta, b, yürümek. Ta, nereye, yer, toprak. Gamma, kam, kabul etmek. Ma, toprak ana. Delta, tel, derin. Ta, nereye. Epsilon, ep, yerleşim. Zil, köşeleri hazırlamak. Onom, yıkıcı rüzgarlar. Zeta, z, göç. Ta, nereye. Eta, et, birlikte. Ha, su. Teta, tetheha, yükselen su. Lota, lo, yaşayan her şeyin hareket ettiği. Ta, nereye, toprak. Kappa, ka, yükselme. Pa, kırılma. Lambda, lam, submerge. B, yürü git. Ta, nereye, toprağa. Mu, mu. Mu kıtasının Pasifik Denizi'nde neden battığını anlatan Yunan alfabesi harflerinin oluşturduğu harflerin anlattıkları ise şöyledir. Sular şiddetle ovalara hücum etti. İkili arazileri kapladı. Ulaştığı yerler birer kıyı haline geldi. Toprakları sular istila etti. Sular karşısına çıkan bütün her şeyi ve yaratıkları yok etti. Dünyanın temelleri sarsıldı ve Mu kıtası battı. Sadece zirveler suyun üstünde kalabildi. Soğuk rüzgarlar çıkıncaya kadar kasırgalar esti. Vadilerin yerleri de geniş su kitleleri meydana geldi. Çamur tabakaları oluştu. Açılan bir ağızdan dumanlar ve lavlar çıktı. Resim 38, Yunan harflerinin hiyeratik Mu yazısı ile yazılışını göstermektedir. Mu, Maya ve Eski Mısır dilleri. Bu kıyaslama, Eski Mısır ve Maya harflerinin tamamen Mu harflerinden kaynaklandığını gösterir. Bütün dünyada olduğu gibi, Eski Mısırlılara ve Yucatan'daki Mayalara medeniyet, bilim, bilgi ve tekniğin Mu kıtasından geldiğini göstermektedir. Şu ana kadar yapılan anlatımlarda Uygurların, Akadların, Sümerlerin, Hindistan'daki Nagamayaların, Eski Mısırlı ve Eski Yunanlıların 18 ila 20 bin yıl önce Mu kıtasından çıkarak dünyanın değişik kıtalarına yayıldığını, Oralara Mu'nun yüksek medeniyet, bilim ve teknikleri ile dil ve dinini götürdükleri anlaşılmaktadır. Akad, Maya ve Nagamaya dillerinin Mu dili kaynaklı olduğunu, bu dillere ait olduğunu gösteren bir çalışma aşağıda. Akad ve Keldani dillerinde Abba, Bala, A, Kalama, Kin, Lal, Naa, Sar. Hindistan'da kutsal olan Nagamaya ve Yucatan'da konuşulan Maya dillerinde Ba, Pal, Ha, Kalax, Kin, Lal, Naa, Zak. Türkçe anlamları ise şöyledir. Baba, baba, arkadaş, su, felek, dünya, gün, almak, ana, ak, beyaz. Mu dilinin dünyada az çok önemli olan bütün dillere kaynaklık ettiğini gösteren bu açıklamadan sonra, şimdi Tanrı'nın birliğine inanan dinlerin anası olan Güneş Mu dininin özellikleri, Churchward'ın yaptığı şu açıklamadan anlaşılacaktır. 1. Dünyada insanın ilk kez çıktığı yerin Mu kıtası olduğu, Tanrı'nın kainatın içindeki her şey ile birlikte çeşitli kuvvetler vasıtası ile idare ettiği sonsuz bir kudreti olduğu ve bunun akıl ile anlaşılamayacağı. 2. İnsanın biri madde, diğeri ise manevi ruh olmak üzere iki maddeden yapıldığı, madde varlığın bir gün yok olacağı ama ruhun Tanrı gibi sonsuza kadar yaşayacağı. 3. Madde dışı varlık olan ruhun kemalata erme gibi bir meselesi olduğunu, dünyaya bir kez gelmekle bu kemalatın tamamlanmadığı için ruhun değişik bedenler içinde değişik zamanlarda dünyaya geldiği ve kemalatını tamamlayana kadar bu sürecin devam ettiğini. 4. İnsanları yaratan varlığın inanların babası olduğu, bundan dolayı bu babadan olma herkesin kardeş olduğunu ve kardeşlerin birbirini sevmesi gerektiğini. 5. Gözle görülemeyecek yüce bir varlık olan Tanrı'nın sembolü olarak canlılara hayat veren Güneş'e sevgi ve saygılarını göstermelerinin, Güneş'e tapınma değil de fakat sonsuz kudrete sahip yaratıcıya tapmak olduğuna iman edilirmiş. Churchward'ın Musa peygamber hakkında yaptığı açıklama. Musa, Mu'nun Osiris tapınağından çok uzun yıllar eğitim almış ve bir Mu rahibi olmuştur. Tanrı'nın bir ebedi ruhun, ölümsüz ve bedenin fani olduğu inancın taşıyan bir dini, Mu medeniyeti, Uygurlar, Akadlar ve Mısırlılar üzerinden bütün dünyaya yayılmıştır. Yukarı ve aşağı Mısır'da medeniyetler kuran Mu'nun çocukları, özellikle eski Mısır'da Sina Dağı'nda bulunan Osiris Tapınağı'ndan yıllarca eğitim görmüş olan Musa, yüksek felsefe ve onun hikmetleri konusunda eğitim almıştır. Bu tapınakta üstad derecesine yükselmiş ve tapınağın baş rahibi olmuştur. Bu eğitimlerin ardından Mu'nun yüksek dini prensiplerini Yahudilerin yaşam biçimine uygun hale getirerek onlar için Musevilik dinini kurmuştur. Böylece Mu dininin 8 köşeli Süleyman mührü gibi sembolleri Mu'dan Musevilik dinine geçmiştir. Ancak Musa'dan 800 yıl sonra ortaya çıkan Ezra, Mu'nun yüksek bilimini kavrayamadığı için kendi bakış ve anlayışına göre bu sembolleri yeniden ve yanlış bir şekilde yorumlamıştır. Mu'nun yüksek din ve ilimlerini binlerce yıl önce Mu'dan çıkan ve Naakal adını taşıyan bilim ve fen misyonerlerinin Doğu ve Orta Asya'ya getirdiğini, Hindistan'a, oradan da Mısır'a gittiklerini, Musa'nın Mu'nun yüksek ilimleri ve dinini Osiris Tapınağı'nda öğrendiğini, Churchward'ın Kayıp Kıta Mu kitabının 21. ve Mu'nun Kutsal Sembolleri kitabının 266 ve 267. sayfalarında görmekteyiz. Yukarıda adı geçen Naakal sözünün Arapçada nakal, nakledici anlamına geldiğini de söyleyebiliriz. İsa da kurduğu din temel prensiplerini Mu dininin temel prensiplerinden almıştır. Churchward, Mu'nun Çocukları isimli kitabının 252. ve daha ileriki sayfalarında İsa hakkında verdiği bilgiler şöyledir. Hindistan'da Kaşmir kıtasında Leh adında bir yer bulunmaktadır. Burada Hemis Manastırı'ndan bulunan aslından Pali diline çevrilmiş olan bir hatıratta İsa'nın Filistin'i terk ettikten sonra önce Mısır'a giderek burada 2 sene kaldığı, 2 sene süresince Mu dinini Osiris tapınağında öğrendiğini, oradan Hindistan'a giderek Lahor başta olmak üzere çeşitli yerlere giderek Buda öğretisini öğrendiğini, bundan sonra Himalaya manastırlarından birine girip Mu'nun kutsal ilhamlı din yazılarını ve ilimleri öğrendiğini, kozmik ilimleri 12 yıl boyunca öğrendiğini, İsa'nın dünyada benzeri görülmemiş bir üstad olduğu hakkında bir hatıraya denk geldiğini, bu manastırdaki yaşlı rahiplerin İsa'yı Hristiyanlardan çok daha iyi anladıkları ve tanıdıklarını. İsa'nın tahsilini, eğitimini tamamlayıp manastırı terk edeceği sırada ruh ve ruhun tekrar dirilip dirilmediği konusunda diğer üstadlarla girdiği bir tartışmada İsa'nın yalnızca ruhun ebedi olduğunu, bedenin ise fani olduğunu, topraktan yaratılmış bedenin tekrar toprağa döneceğini, başka yaratıkların meydana gelmesine ölü bedeninin katkı sağlayacağının, Mu'nun din prensiplerinden aldığı ilham ve kanaate ulaştığını söylediği manastır hatırası kaynaklarında bulunmaktadır. Aynı manastırda bir başka haritanın da olduğunu ve baş rahibin sözlerine dayanarak Churjvar söylemektedir. Bunların dışında İsa'nın Mısır'da Osiris tapınağında eğitim almış olduğunu gösteren bir diğer kanıt ise şudur. İsa çarmıha gerildiği sırada son dakikalarında Eli Eli Lama Sabik Tani sözlerini söylemiş olduğunu Hristiyan tarihçiler kabul etmektedir. O sırada orada hazır bulunanlar arasında bu ne İbranice, ne Aramice, ne de Küçük Asya dillerinden birine ait olmayan sözlerden bir anlam çıkaramadıkları için bu sözlerin Allah'ım, Allah'ım beni neden yalnız bıraktın şeklinde çevirmişlerdir. Oysa yüksek eğitimini Mu dilinde yapmış olan İsa'nın iyi bildiği ve diğerlerinin anlamadığı Mu diliyle hele hele lamat, zabak, taniyi fenalaşıyorum, fenalaşıyorum, yüzümü karanlıklar istila ediyor anlamında olduğunu ve Mu dilinin aşağı yukarı devamı olan bugün hala Meksika'da, Yucatan'da konuşulan Maya dilinde mevcut olduğunu, yukarıdaki sözlerin Maya dilindeki karşılıklarının şimdi ölmüş olan Profesör Antonio Batres Jarecki'nin açıklamış olduğunu Churjvard, Mu'nun Kutsal Sembolleri isimli kitabının 55. sayfasında anlatmaktadır. Resim 40, Türklerin ırktaşları olan Uygur, Akad ve Sümerlerin 70 bin yıllık yüksek medeniyetlerini araştıran ve kaleme alan ve bütün dünyaya kanıtlayan Churjvard. Meksika'da Güneş Kültü. Meksika şehri ve civarında 2 yerli kabilenin güneşe yönelerek yaptıkları ayinlerle ilgili açıklama şöyledir. Orta Asya'da iken atalarımızı bilincinde olduğu güneş kültü, Orta ve Güney Amerika'da Anglo-Saksonların getirmiş olduğu dinden henüz etkilenmemiş ve kendi özel eski dinlerini, güneş kültünü, sürdüren yerli kabilelerin bir güneş ayini yapacakları haberini aldığımda hemen onların bulunduğu bölgeye gittim ve töreni izleme hazırlığına giriştim. Sonunda bu amacıma şu şekilde ulaşmış oldum. 1935 yılında yıllık kongrelerini yapmak üzere Meksiko şehrine gelmiş olan Rotary Kulübü'nün Kuzey Amerika Kültür Kurumu üyelerinden 3000 kişinin şerefine Noche Mexicana adı altında düzenlenen şenlikler sırasında çeşitli yerli kabilelerin dinsel içerikli ayinler de yapacaklarını öğrendim. Bu temelde Adoracion del Sol, güneşe tapınma ayini, Meksika hükümeti beni de misafirlerin arasına davet etmişti. Meksika şehrinde bulunan ve zamanında Aztek krallarının sarayları olarak kullanılan ve daha sonra eski Meksika İmparatoru Maximil tarafından yapılmış olan sarayın bulunduğu Chapultepec, Çekirge Tepesi, alt tarafında suni bir şekilde yapılmış olan büyük gölün kıyısında diğer misafirler gibi ben de hazır bulundum. Meksika'nın değişik eyaletlerinden gelen yerlilerin yaptıkları güneş ayinlerini yakından inceleme ve izleme fırsatı buldum. Bütün aydınlarımızın ilgisini çekecek olan bu ayinlerin neden yapıldığını fotoğraflar ile birlikte anlatıyorum. Resim 41. Bu fotoğraf Tlaşkaltek adındaki yerli kabilesine ait 10 kişilik bir grubun güneşe saygı ayininin başlamasından önceki görüntüsü. Yukarıdan gelen Meksika yerlileri güneşe saygı nedeniyle başlarında güneş sembollerini taşımaktadır. Ayin yapılacak yere çiçeklerle süslenmiş sallar ile gelmişlerdi. Tıpkı Mevleviler gibi kollarını kaldırarak vecd içinde ayine başlamışlardı. İki nesfiye ve iki kudüm nezaretinde bir dakika süre ile dönmüşlerdir. Bunların Mevleviler gibi ayak ve topukların birbirlerine çarpmamasına dikkat ederek dönmeleri ve müzisyenlerinin Hüseyini ve Hicazkarı Kürdi makamlarında nameler çalmaları ve kudümlerin de Mevlevi temposu ile vurulması hayretime neden olmuştu. Bu ayini gördükten sonra hemen Mevlana Celaleddin Rumi'yi hatırlamıştım. Bundan 800 yıl önce Horasan'da doğmuş ve Orta Asya ve Müslüman memleketlerinde eğitim görmüş olan Mevlana, ilim merkezlerine bilgi ve görgüsünü artırmak için sık sık seyahat etmişti. Birçok Arap, Fars ve Türk bilginleri gibi Horasan'dan Hindistan ve Orta Asya'ya yapılmış olması muhtemel gezileri sırasında görmüş olduğu güneşe saygı ayinlerini örnek alarak, ancak Müslümanların güneşe tapma gibi bir durumu söz konusu olmayacağından bu ayini Allah'a tapınma şeklinde değiştirerek İslam'a soktuğuna dair bende kuvvetli bir inanç oluştu. Güneş kültünde ney ve kudüm refakati ile ayin yapılıyor olması bu düşüncemi kuvvetlendirdi. Mevlevi tarikatının bu şekilde kurulmuş olduğunu düşünüyorum. 5. ayrımın sonu, sayfa 87.